Sayın Batuhan Yaşar, bugünkü Türkiye gündemine dilerseniz Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmelerle ve hatta çalkantılarla diyelim başlayalım. Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki son gelişmeleri nasıl değerlendiriyorsunuz?
Şimdi aslında bakıldığı zaman önce şunu söylemek lazım. Bir defa kim olursa olsun bir olağanüstü kurultayda Kılıçdaroğlu'nu yıkamaz. Hem parti yönetimi, parti disiplin kurulu, MKYK, MYK ve delegeler anlamında çok sağlam durumda. Bunun altını çizmek gerekiyor. Peki nedir olan? Olana baktığımız zaman şöyle bir durumla karşı karşıyayız. Acaba Kılıçdaroğlu'nu oraya getirenler şimdi götürmek mi istiyorlar sorusu gündemde. Zaten Kılıçdaroğlu'nu da telaşlandıran birazcık bu. Üç tane çok büyük kriz yaşandı, birbirinden büyük. Bir tanesi Deniz Baykal'la ilgili olan, bir diğeri Fikri Sağlar olayı ve en son Selin Sayek Böke olayı. Muharrem İnce'yi de bunların arasına katmak lazım ama bu üçü ön plana çıktığı için bunu söylemek gerekiyor. Referandum sonrasında biliyorsunuz Strasbourg'daydı Deniz Baykal. Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu istedi, konuştular. Konuşmadan son bölümünde ben dedi bunları referandumla ilgili değerlendirmelerimi bir televizyon kanalında aktarmak istiyorum diye konuştu. Kılıçdaroğlu da tamam dedi aldığımız bilgilere göre ama her ne olduysa çerçevesi belli olan konuşmanın çok dışına çıkılmış. İşte zaten benim yazımla Türkiye'nin gündemine oturan acaba Abdullah Gül hayırcıların adayı mı konusu gündeme gelmişti. Orada Deniz Baykal'ın verdiği cevaplar Kemal Kılıçdaroğlu'na çekil demesi, ardından Abdullah Gül hayırcıların adayı olabilir, neden olmasın gibi açıklamaları hiç de Kemal Kılıçdaroğlu'nun beklemediği bir şeydi. Hatta alınan bir habere göre Deniz Baykal Ahmet Hakan'dan sanki olayları o anda meydana gelmiş gibi, böyle spontane gelişmiş gibi sunmasını istedi. Dolayısıyla bunu da her iki taraf biliyor, hem Kemal Kılıçdaroğlu hem de diğeri. Selin Sayak Böke olayı nedeni şuydu, CHP niye sokağa inmiyor, niye Sine-i Millet'e gitmiyor? Yani Sayak Böke birazcık daha şahin bir politika izlenmesi noktasında aslında ısrarcı olduğunu biliyoruz. TBMM'nin dışında da bazı platformlar olduğunu, orada şu yorumlandı Türkiye'de, biz bunu anladık. Gezi döneminde olduğu gibi bir sokak hareketinin engellendiğini söyledi ama zaten referandumdan sonra 3 gün boyunca bunlar organize edildi zaten. Ama beklenen ilgi olmadığı için çok da fazla ısrarcı olunamadı. Yani burada Selin Sayak Böke daha şahin, daha sokak hareketleriyle süslenen gezi olayları, benzeri olayların çıkmasını istediğini biliyoruz. Ve en son Fikri Sağlar olayı ki biliyorsunuz disiplin kuruluna sevk edildi. Peki niye Selin Sayak Böke ile Deniz Baykal sevk edilmedi? Orada Kemal Kılıçdaroğlu'nun savunması şöyle. Direkt beni hedef aldığı için diyor. Yani burada incitici olan şeylerden bir tanesi Kemal Kılıçdaroğlu'nun orada diktatör olarak suçlanması. Bir diğeri de burada Fikri Sağlar'ın dışarıdan müdahale edildiği bir FETÖ imasında bulunduğu da yapılan yorumlar arasında. CHP çok karışık ama karışık derken şunun altını çizeyim. CHP'de aynı katet olayında olduğu gibi o dönem Kemal Kılıçdaroğlu'nu getirenler şimdi Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert muhalefet yapmadığı sebebiyle yine içeriden aldığımız bilgiler böyle görevden ayrılmasını istiyor. Dolayısıyla önümüzdeki 3 ay çok çarpışmalı geçecek. Hep beraber göreceğiz ama bir olağanüstü kurultay daha gündemde var gibi görülüyor.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinden bazı milletvekilleri ve yetkililerinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyici sözlerini duyuyoruz. Örneğin çok başarılı bir referandum süreci geçirmiştir Kılıçdaroğlu öncesinde ve sonrasında ve o nedenle Kılıçdaroğlu'nun kınanmaması, eleştirilmemesi hatta üstüne gidilmemesi gerekir diye savunmada bulunanlar da var. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz?
Çok doğru. Kemal Kılıçdaroğlu işte boş değil. Dediğim gibi zaten partiye çok hakim. Hep beraber göreceğiz ama bir müdahale olmadığı takdirde dışarıdan çok fazla Kemal Kılıçdaroğlu'nu yıkabilecek bir kişi göremiyorum. Buna Deniz Baykal da dahil, Muharrem İnce de dahil. Dolayısıyla bu açıdan bakılacak olursa Cumhuriyet Halk Partisi'nde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin sayısı da az değil. Özellikle milletvekili anlamında da çok fazla şey var ama asıl Kemal Bey'in güvendiği konu kurultay delegeleri. Kurultay delegeleri anlamında baktığımız zaman da zaten çok fazla bir şey söylenecek durumda değil. Yani en uç hücrelerine kadar Kemal Bey'in CHP'ye hakim olduğunun altını çizmemiz gerekiyor bu noktada.
Bu arada geçtiğimiz günlerde Rusya ziyareti vardı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Putin'le görüştü, Vladimir Putin'le. Ve önümüzdeki haftalarda da Amerika Birleşik Devletleri'ne gidecek ve Trump'la ilk kez yüz yüze görüşecek.
Suriye konusu Soçi'deki görüşmede en baş maddelerden bir tanesiydi. Ekonomik ilişkiler de eşit ağırlıktaydı. ekonomik noktalar domates dışında çözülmüş gibi görülüyor. Domates dışında baktığımız zaman bir sıkıntı yok gibi görülüyor. Vize konusu var bir de. Vize konusu da kısa süre içerisinde sanki çözülebilecek gibi bir beklenti var baktığımız zaman konuşmalara. Ama Suriye noktasında o fotoğraf Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Vladimir Putin'e verildi Soçi görüşmesinin ardından. Aldığı cevap da şu oldu: ben bir bakayım, inceleyeyim. Ama şunu söyleyebilirim, Putin'in bütün bu olayların hepsinden haberi var. Putin Suriye'de ne olup bittiğini en ince ayrıntısına kadar biliyor. Burada aslında YPG, PYD, PKK ile olan işbirliği noktasında ki beklentinin aşılmasıyla ilgili Türkiye'ye verilmiş bazı sözlerin olduğunun da altını çizmek gerekiyor. Ama şunu söylemek gerekiyor, Türkiye ile Rusya özellikle Astana'da alınan kararın aldığından İdlib başta olmak üzere ki İdlib'e biliyorsunuz kimyasal bomba atılmıştı. Çatışmasızlık ortamı denildi. Bu da yeni bir ifade. Dolayısıyla bu 6 bölgede İdlib başta olmak üzere silahların sustuğunu 3 gündür söylemek mümkün. Ama Türkiye ile Rusya Suriye noktasında ilişkileri ne kadar daha ileriye götürebilecek hep beraber göreceğiz. Aslında perde arkasında Rakka operasyonuna Rusya'nın da katılması, hatta bu operasyonu işte Amerika gecikiyor biliyorsunuz, Ocak'ta yapılacaktı, Şubat'a kaldı, Şubat'ta yapılacaktı, Mart'a kaldı, Mart'ta yapılacaktı, Nisan'a kaldı, Mayıs'a kaldı, şimdi Haziran hatta Temmuz konuşuluyor. Dolayısıyla bu operasyonun aslında Ankara ile Moskova beraber yapabilir mi? Bunun da aslında görüşmelerin olduğunu biliyoruz. Veyahut YPG, PYD dışında işte Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye, Rusya üçü ortak böyle bir operasyon yapabilir mi? Çünkü o bölgedeki IŞİD'in en son yuvalandığı, DAEŞ'in en son yuvalandığı yerlerden bir tanesi Rakka. Rakka'dan temizlendiği takdirde Suriye'de genel bir başarı sağlanıyor. Ama duyduğumuz bilgilere göre Suriye konusunda sahada istihbarat teşkilatları, Rus ordusuyla Türk istihbaratı çok yakın bir şekilde çalışıyor. Amerika Birleşik Devletleri ile 16 Mayıs'taki görüşmede Ankara'nın beklentileri çok yüksek. Ankara adeta diplomasi diliyle Washington'da tam saat ses uyguluyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, MİT Müsteşarı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Bey şu an orada ve dolayısıyla İbrahim Kalın'la beraber hem Genelkurmay Amerikan tarafındaki yetkililerle, CIA yetkilileriyle, Genelkurmay yetkilileriyle, askeri yetkililerle ve Adalet Bakanı, Amerikan Adalet Bakanı ile görüşecek. Dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan aslında tam saat pres uyguluyor. Diplomaside boşluk bırakmamak tabirinin kullanıldığı konuyu yapmış gibi görünüyor burada. Çünkü Trump'la yapılacağı görüşmede altyapısını hazırlamaya çalışıyor. Bir taraftan da diplomatik olarak Washington yönetimini sıkıştırmaya çalışıyor bu görüşmelerle. Gerçekten 16 Mayıs'a kadar hem Türkiye'nin açısından iki önemli konu ve birinci, ikinci öncelik sırası olmayan ikisinin de birinci öncelikli olduğu FETÖ ve Suriye konusunda Trump'la yapacağı görüşmenin zeminini hazırlatmaya çalışıyor. Zemininden ziyade bu görüşmenin de altını doldurmaya çalışıyor. Bu açıdan da olayları değerlendirmek mümkün.
Sayın Batuhan Yaşar, sizinle bir yılı biraz aşkın bir süredir birlikte olduk. Güzel değerlendirmeler yaptık. Türkiye gündemini Avustralya'daki dinleyicilerimize aktardınız, değerlendirdiniz. Ancak belirli sürelerle değişiklik yapmamız gerekiyor ve sonra aynı kişilerle yine birlikte çalışıyoruz. Sizinle de kısa bir ara vereceğiz. Teşekkür ediyoruz tüm katkılarınız ve yaptığınız programlardan dolayı, bize aktardıklarınızdan dolayı. Önümüzdeki yıllarda yine birlikte olabilmek ümidiyle şimdilik hoşça kalın diyoruz. Yine birlikte ben olacağız. Çok teşekkürler.
Ben çok teşekkür ederim Tanju Bey. Ankara'dan, Türkiye'den Avustralya'ya çok selamlar, sevgiler.